Ayrım 22.
Has usulü kalktıktan sonra arazi mukataa uygulamasıyla maliye tarafından yönetilip bir kısmı da hükümdarın hemşire ve kadınlarına paşmaklık olarak veriliyordu. Vilayet ve kazalardaki bu tür mukataaların gelirlerinin tahsili ve sahibine gönderilmesi için yine voyvodalar görevlendiriliyordu. Zaman içinde ayanlar gelişip güçlendikçe ve etkinleştikçe voyvodaların tatlı kazançlarına göz dikiyor ve bu görevleri de ele geçiriyorlardı. Böylece ayanlar elde ettikleri büyük kazançlar sayesinde sahip oldukları ayrıcalıklarla yerelde rakipsiz bir güç durumuna geliyorlardı. Ayanların giderek güçlenen ve alternatifsiz bir nitelik kazanan bu durumu merkezi otoritenin de yerel işleri yürütebilmek için ayanlara daha fazla haklar ve ayrıcalıklar tanıyarak adeta teslim olmasına yol açıyordu. Nitekim merkezi otoritenin ayanlara verdiği ayrıcalıklar hem merkezi otoritenin hem de yerel halkın aleyhine durmadan artıyor, genişliyordu. Böylece ortaya bir kısır döngü çıkıyordu. Merkezi otorite zayıfladıkça ayanlar güçleniyor, ayanlar güçlendikçe merkezi otorite zayıflıyordu. Başka bir ifadeyle ayanlar güçlendikçe devlet zayıflıyor, devlet zayıfladıkça ayanlar güçleniyordu. Nitekim 18. yüzyılın ikinci yarısında devlet arka arkaya girdiği savaşlarda büyük yenilgilere uğruyor, en fazla ayanlıkla bu dönemde hükmeden Sultan 3. Mustafa zamanında veriliyordu. Devlet yine bu süreçte derin bir sarsıntı geçiriyor ve nihayet ayanlar merkezi otoriteyi de denetleyebilecek bir güce ulaşıyorlardı. Ama daha 17. yüzyılın sonunda Osmanlı merkezi yönetimi ekonomik alanda tam bir çöküşle karşı karşıya bulunuyordu. Bu durum merkezi yönetimin iç kaynakları daha fazla zorlamasını gerekli kılıyordu. Bu zorlamanın ana hedefini ise vergilerin arttırılması oluşturuyordu. Yönetim vergileri arttırıyor fakat istediği sonucu yine de elde edemiyordu. Zira merkezi otorite taşrada prestijini yitirdiği ve yok sayıldığı için vergiler toplanamıyordu. Üstelik timar sistemi de çoktan çökmüş bulunuyordu. Bütün gücü İstanbul'u çevreleyen surlarla sınırlı hale gelen, hatta otoritesi sur içinde bile zafiyet gösteren padişahın sadece tek bir seçeneği kalıyordu. O da Osmanlı hanedanının her zaman yaptığı gibi yerel güç odakları ile işbirliği yapmak, onlara istedikleri ayrıcalıkları vermek ve onlarla otoritesini paylaşmaktı. Böylece padişah yereldeki eşraf ayan ve mütegallibe ile resmi anlamda işbirliğine girmek durumunda kalıyordu. Mali sıkıntının şiddetlenmesi karşısında hükümet sonu iyi hesaplanmayan bazı icraatta bulunmaktan da geri kalmamıştır. Nitekim mali mukataların Hicri 1106, miladi 1694-1695 yılından itibaren mahalli ayan ve eşraf tarafından malikane usulü ve kaydı hayat şartıyla alınıp idare edilmesi şeklini yerleşmesi, bu nevilerden bir hükümet tasarrufu kabul edilebilir. Zira bu suretle has ve mali mukataları kaydı hayat şartıyla alan mahalli eşraf ve ayan gittikçe zenginleşmiş ve bu usulün bir icabı olarak kendileri hayatları boyunca servetlerini evlatlarına intikal ettirmek yollarında bulmuşlardır. Böylece bir nevi devamlı vergi müteahhitliği yoluyla yeni zenginler ve nüfus sahipleri 18. asır boyunca mütemadiyen kuvvet kazanacak olan tipik Osmanlı ayanın ta kendisinden başka bir şey değildir. Mustafa Cezar, Leventler, sayfa 334. Bu gelişme, yani vergi toplama ayrıcalığının yerel güç odaklarına hayat boyu koşuluyla devredilmesi ve bu ayrıcalığın babadan oğula geçmesi imkanının tanınması özellikle ayanları merkezi otoriteyi paylaşacak kadar etkin bir konuma yükseltiyordu. Bir başka ifadeyle Osmanlı merkezi otoritesi ekonomik bakımdan yerel güç odaklarına özellikle de ayanlara adeta teslim oluyordu. Dıştan bakıldığında kurulan bu yeni düzenin sağlıklı işleyeceği sanılıyordu. Ama uygulama hiç de öyle olmuyordu. Zira ayanlar şahsi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyor, devlet hazinesinin durumunu göz ardı ediyorlardı. Miri mukataların dışındaki malikaneleri, malikane sahipleri iltizama vermekte, mültezimler de malikane sahipleriyle anlaşmış oldukları ücretleri mal sahiplerine ödemekteydiler. Bazen de malikane sahipleri bu toplama işini bizzat kendileri yapmaktaydılar. Yalnız gerek vilayet ayağına sığınarak, gerek seyitlik ünvanını ileri sürerek, gerekse yeniçerilik iddia ederek mukatalardaki pek çok kişi vergilerini ödememekteydi. Gerek miri mukataların, gerekse malikanelerin düzenlenmesi yolunda yapılan çalışmalar büyük çapta fayda sağlamamıştır. Bunda miri mukataları ellerinde tutan vilayet ayağınlarının suistimallerinin rolü çok büyüktür. Vilayet ayanları, yani şehrin ileri gelenleri, ekseriye halkı kendi taraflarında tutmak için vergi vermemek konusunda onları adeta teşvik ediyorlardı. Yücel Özkaya, Ayanlık, sayfa 56-57. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altındaki en gözde ve ayrıcalıklı grubu oluşturan ağayanlar aslında devletin merkezi otoritesini içine sindiremeyen, her vesileyle bu otoriteye karşı çıkan, çatışan ve onu yok etmeye uğraşan kişilerden meydana geliyordu. Bunlar bir yandan merkezi otoriteye ortak olurken diğer yandan merkezi otoriteye karşı yerel halkın sözde temsilcisi ve koruyucusu görünümünde bulunuyorlardı. Sahipsiz ve çaresiz kalan yerel halk çoğunlu mütegallibe kökenli olan bu zorba ve zalim ayanlara zorla baş eğmek yerine can, mal ve namuslarını kurtarmak için kendi rızalarıyla bağlanıyor, onlarla birlikte hareket ediyorlardı. 17. yüzyılın sonunda yerel alanda varlığını iyiden iyiye hissettiren ayanlar, 18. yüzyılın başında inkar edilmesi mümkün olmayan bir güç odağı olarak ortaya çıkıyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısında ayandan pek çok mütegallibe devlet tarafından görevlendirilmiş bulunuyor, bu mütegallibeler kolayca şiddete başvuruyor, terör estirebiliyordu. Hicri 1100, miladi 1688-1689'da eşkıya reislerinden yeğen Osman Paşa önce dayısı Kara Hasan'ı Konya'ya müteselsim yapmış, sonra da yeğeni Ahmet Bey'i tayin etmişti. Fakat Konya'da ayağından Esbat Ağa duruma hakim olduğundan bunlar Konya'da tam bir hakimiyet kuramamışlar ve çareyi Esbat Ağa'yı bir eğlentideyken baskınla öldürmekte bulmuşlardır. Yücel Özkaya Ayanlar, sayfa 115. Ayanların mütegallibe kökenli olması ve zorbalık yöntemleri uygulaması sadece 18. yüzyılın ilk yıllarıyla sınırlı kalmıyordu. Ayanlar zorba karakterlerini, zorbalık yöntemlerini sonuna kadar devam ettiriyor, 19. yüzyılın eşiğine gelindiğinde hala kan dökmeyi sürdürüyorlardı. Bunun en çarpıcı örneğini ise Rumeli ayanlarından Tirsinikli İsmail Ağa teşkil ediyordu. Rumeli ayanlarının en kurnazı ve en cesuru Tirsinikli, Tirsinik köyü kuş uçuşu olarak Rusçuk kasabasını 23 kilometre kadar güneybatı tarafındadır, İsmail Ağa'dır. Hicri 1206, miladi 1791 senesinde Rusçuk ayağını iken mezalimine binaen idam edilen Tirsinikli Zade Ömer Ağa'nın kardeşidir. Hicri 1206, Şaban 19. Tarihli Rusçuk ayağını Koduşzade Ahmet Ağa'dan gelmiş olan evrakın hülasasında, maktul Tirsinikli Ömer'in firari kardeşi İsmail'in 60 nefer eşkıya ile etrafta dolaşıp Plevne kazasına geldiği ve Rusçuk kazasına tecavüz etmeleri ihtimaline binaen bunların herhangi bir kazaya gelecek olurlarsa, takip ve derdestleri hakkında kazalara tamim gönderilmesi hükümetten rica edilmiş ve bunun üzerine Rusçuk'ta bulunan Vezir Seyit Ebu Bekir Paşa'ya hitaben İsmail ve avanesini tedip ve derdestleri için bir müddet daha Rusçuk'ta ikameti emrolunmuştur. Dahiliye vesikaları Cevdet Tasnifi numara 19.960. Bundan başka Ziştoy Kadısı'yla Voyvoda ve Yeniçeri Zabiti'ne şu hüküm gönderilmiştir. Bundan akdem hakkında fermanı kaza cereyan eden ve tertibi ceza olunan Tirsinikli oğlu Ömer'in karındaşı İsmail'in dahi tertibi ceza olunmak hususunda irade-i hümayunum teallük eylediğine binaen merkum firar idüp herhangi bir kazaya dahil olursa derhal cezası tertip olunması ve merkumu tasahup veyahut tertibi cezasında imaz ve firarına ruhsat gösteren olursa merkumun hakkında olunacak muamele anlı hakkında icra kılınacağı beyanatıyla ekit ve şedid taraf evamiri şerifimle cümleye tembih kılınmıştı. Sene 1206 Hicri Şevval ortaları, Mektum Mühimme 1. Biraderiyle beraber bunun da idamı emredildiyse de kaçmıştı. İsmail Ağa Rusçuk civarında Tirsinik denilen bir köy halkındandır. Babasının kim olduğu bilinemedi. Biraderi Ömer Ağa'nın idamından sonra başına topladığı 30-40 kişiyle Rusçuk, Ziştoy etrafında 3 sene kadar dolaşarak eşkıyalık eden İsmail, takibe rağmen elde edilememişti. Hatta bir defa 1209 Hicri senesi iptidasında Ziştoy civarındaki bir adada bulunduğu haber alınarak Silistre valisiyle Rusçuk ayağına Hacı Hasan Ağa tarafından top ile de dövülmek suretiyle sıkıştırıldı ise de mahiyetinden 24 maktul verdikten sonra bakiye kalan 12 kişiyle kaçmaya muvaffak olmuştu. İsmail Ağa nihayet Eflak Voyvodası Aleksandr'ın tavasut ve ricasıyla Rusçuk'ta evinde oturup bir işe karışmamak şartıyla affedilmiş ve affı hakkında Rusçuk kadısına şu hüküm ... İsmail Ağa bundan sonra yani yine 1200 Hicri 1796 miladi senesinde Rusçuk ayağanlığını elde etmiştir. İsmail Ağa'ya daha sonra 1215 Hicri senesi seferinde 1800 miladi ilaveten bir padişahın hemşiresi Şah Sultan'ın Tırnova'daki mukataalarının Vayvodalığı da verilmiş olduğundan nüfuzu daha ziyadeleşmiştir. Bundan başka Tırnova'da bulunup hükümete karşı serkeşlik eden Cengiz Giray'ın kayını Ali Tahir'in idamına muvaffak olduğundan dolayı onun üzerinde olan mukatalar da malikane suretiyle senevi 2000 kuruş bedeli üzerinden İsmail Ağa'ya verilmiştir. Meşhur Rumeli ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yıllık oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa, Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı TTK yayınları 7. seri No 6 Marif Matbaası İstanbul 1942 sayfa 8-9-10. Tirsinikli İsmail Ağa örneğinde de olduğu gibi merkezi otorite kimi zaman bir süre önce eşkıya olarak ilan edip de İdama mahkum ettiği bir sanığı başa çıkamayınca resmi ayan durumuna getirerek adeta otoritesine ortak ediyor ve ona resmiyet kazandırarak çeşitli ayrıcalıklar tanıyabiliyordu. Keza bir süre önce idam hükümlüsü olarak aranan ve onu saklayan veya kollayanların da aynı akibete uğrayacağı duyurulan eşkıyalar bile bir süre sonra devletin makbul adamları arasında sayılıyor, yereldeki halk devlet otoritesi tarafından onların insafına terk edilebiliyordu. Bütün bunlar merkezi otoritenin mafyos yerel güç odakları karşısında ne denli güçsüz ve aciz durumda kaldığını gösteriyordu. Hepsinden önemlisi de yerel güç odaklarının sadece güç sahibi olması yeterli bulunuyor, bu gücü hangi yasa dışı yöntemlerle elde edildiğine bakılmıyordu. Bu da eşkıya ve mütegallibeyi cesaretlendiriyordu. 18. yüzyıl boyunca durmadan güçlenen ve hem devlete hem de halka baskı yapabilecek kadar etkinleşen ayanlar genelde birbirleriyle de sürekli rekabet ve çatışma durumunda bulunuyorlardı. Nitekim bu mücadelelerin sonucunda eli en çok kana bulanan zorbalar kaza ayanlıklarını elde edebiliyorlardı. Üstelik bunlar kaza ayanlıklarıyla da yetinmiyor, vilayet ayanlığı veya baş ayanlık yani ayanlar ayanı olmak için de birbirleriyle çatışıyorlardı. İzmir sakinlerinden Derviş Ağazade diye tanınan Osman ve kardeşi Ümera-i Derya'dan Mehmet Paşa anlaşmasına ve taraftarlarına güvenerek İzmir'e baş ayan olmak amacıyla zorbalığa başlamıştı. Bu İzmir civarında devlet tarafından avarız, nüzul ve devlete ait diğer vergileri toplayıp kadı defterlerine reaya için fazla akçeler eklenir. Bu fazla olan zammı vergi toplandıktan sonra kendi menfaati için ayırması, sabunhane sahiplerinden esnaf şeyhi olduğunu ileri sürerek sabun vergisi alması halkça iyi karşılanmıyordu. 1688-1689'dan 1712'ye kadar olan zamanda Derviş Efendi'nin reayadan zorla 200 keseden fazla akçe aldığını bilmekteyiz. Derviş Efendi'nin 1722 yılında tekrar baş ayanlığa yükseldiği görülmektedir. Yücel Özkaya Ayanlık sayfa 116. Şehir ve kaza ayanları gibi baş ayanların çoğunluğu da aynı kökten yani mütegallibe ve eşkıya kökeninden geliyordu. Merkezi otorite bunların gücü karşısında aciz kalıyor, başa çıkamayacağını ve cezalandıramayacağını anlayınca onlarla işbirliği yaparak otoritesini paylaşıyordu. Bu bağlamda ayanlık tam bir mafyoz kurum, ayanlar ise günümüzdeki anlamıyla mafyoz şef konumunda bulunuyordu. Merkezi otoritenin çıkardığı yasaları görünürde kabul eden ayanlar uygulamada bunları göz ardı ediyor, bağımlılarıyla birlikte geleneksel örfi hukuk ilkelerini uygulayarak yerel yaşamı bu çerçevede düzenliyorlardı. Ayanlar halk üzerinde şiddet uygulayarak terör estirmekten çekinmiyor, insanları acımasızca öldürebiliyorlardı. Bunu da koruduğu eşkıya gücüyle gerçekleştiriyor, silahlı adamlarını ise merkezi otoriteye muvazzaf asker olarak kabul ettiriyorlardı. Yapılan ayanlık seçimlerinin de hiçbir demokratik yanı bulunmuyordu. Bu seçimler tamamıyla güç dengesinin ağır bastığı yönde sonuçlanıyordu. En fazla şiddet kullanabilen, en çok silahlı adam besleyen, en çok kan döken ve işkence eden, hatta dağlarda en çok eşkıya istihdam eden zorbalar kolaylıkla seçim kazanıp ayan olabiliyorlardı. Ayanların etkinliğini arttıran birinci hususu kendi güçleri ve kaba kuvvet kullanma yetenekleri oluşturuyordu. İkinci husus ise devletin giderek zayıflaması ve otoritesini yitirmesi sorunu teşkil ediyordu. Birbirini izleyen felaketler 18. yüzyıl boyunca devletin giderek daha fazla zaafa uğramasına yol açıyordu. Bu olumsuzluklar 2. Viyana kuşatması ile başlıyor, patrona Halil ayaklanması ile 18. yüzyıla uzanıyor, yüzyıl boyunca devam ediyor ve imparatorluğun kaderini derinden etkiliyordu. Örneğin Osmanlı Devleti büyük umutlarla giriştiği 1768 seferini büyük bir hizmetle yitiriyordu. Bunun sonucunda devlet Kaynarca Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalıyordu. Ardından 1787 yılında Rusya ile Avusturya ile savaşa tutuşuyordu. İmparatorluk 4 yıl sonra bir kez daha yeniliyor ve aciz duruma düşüyordu. Bu savaşlar sırasında merkezi otorite hem ekonomik hem de askeri bakımdan ayanlara muhtaç durumda kalıyordu. Devlet bir yandan düşmanla baş etmeye uğraşırken diğer yandan da içeride baş gösterebilecek huzursuzluklardan endişe ediyordu. Muharebe devam ederken gayret ve fedakarlığı görülen bazı mahallelerin ayanlarıyla başıbozuk askeri kumandanlarına vezirlik verilmesi ve bunların halkı tazyik eylemeleri ve isyan ederler korkusuyla hükümetçe üzerlerine varılmaması, bu gibi yerli hanedanların cüretlerini arttırmış olduğundan hükümetin emirlerine o kadar aldırış etmez olmuşlardı. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, Alemdar sayfa 1. Bu olumsuz gelişmelerin sonucunda aşırı güçlenen ayanlar kaza ve kasabalarda kendilerine bağlı askerler ve dağda eşkıyalar besliyor, bunlara dayanarak valilere ve hatta vezirlere baskı yapacak kadar büyük nüfuz elde ediyorlardı. Bu güç karşısında başka bir dayanak ve koruyucu bulamayan halk kaderini ve varlığını tamamen ayanların eline teslim ediyordu. Ayanların elde ettiği nüfuz ve güç Anadolu'da oluşan mafyoz toplum yapısı içinde çok önemli bir yer tutuyordu. Ayanlık genel anlamda Anadolu toplumsal yaşamında kendisinden önceki 1000 yıllık süreçte oluşan ayrıcalıklı korunan koruyan bağlamındaki tüm mafyoz yapılanmaların yerel güç odağı çerçevesinde en mükemmel ve gelişmiş örneğini oluşturuyordu. Kaldı ki kendisinden önceki hiçbir kurum veya örgüt ayanlık kadar yetkin, bağımsız ve kapsamlı bir güç odağı niteliğini elde edebilmiş değildi. Devletin karşı karşıya bulunduğu çöküş, yok oluş, sorunlar tam anlamıyla yerel ahlak, yerel hukuk zeminine dayanan ayanları merkezi otoritenin yerine geçen bir irade konumuna getirmiş bulunuyordu. Kariyerini bütünüyle yereldeki ahlak ve hukuk anlayışına dayandıran ayanlar bir bakıma yerel toplumu yine kendi ahlak ve hukuk anlayışı çerçevesinde özerk, hatta son aşamasında bağımsız ayrı bir devlet gibi yönetiyordu. Gitgide nüfuzunu arttıran Memiş Ağa, Rize ve Hopa taraflarının ayağını mevkiine yükseldi ve kendine ait köylere tahsildar giremez oldu. Tuzcuoğulları isyanı, Münir Aktepe, Tarih Dergisi Cilt 3, sayfa 6, 1951-52, sayfa 21. Dahası ayanlar arasındaki rekabet sık sık çatışmalara yol açıyor ve bu da imparatorluk bünyesinde asayişin iyiden iyiye ortadan kalkmasına neden oluyordu. Bu tablo yüzlerce yıllık bir birikimin sonucunda ortaya çıkıyordu. Bunun en önemli nedeni ise ilk aşamada Celali isyanlarının otoriteyi yok etmesinden sonra Osmanlı ordularının Viyana'da uğradığı yenilgi ve arkasından patlak veren Patrona Halil isyanı oluyordu. Bunlara bir de Rusya-Avusturya seferinin hezimetle sonuçlanması eklenince kökeni ve yöntemleri ne olursa olsun ortaya çıkan otoritenin tesis ettiği veya etmeye çalıştığı mafya düzen, ki bu otoritenin kendi çıkarlarını zorbaca yöntemlerle koruduğu baskıcı bir düzen bile olsa yegane ve alternatifsiz çözüm olarak kabul görüyordu. Halk, can, mal ve namus güvenliğini sağlamak amacıyla ortaya çıkan bu alternatifsiz zorba otoriteye boyun eğiyor, merkezi otorite ise teoride de olsa varlığını koruyabilmek için ekonomik ve siyasi iradesini bu zorbalarla paylaşmak zorunda kalıyordu. Bu durum Osmanlı mütlakiyet düzeninin bile çağdaş ve hukuki bir nitelik kazanmasını engelliyor, bir yandan feodal anlayışı egemen kılarak pekiştiriyor, diğer yandan da zorbalığın sosyal bir düzene ve anlayışa dönüştüğü, kendine özgü bu yapının kabullenilmesine neden oluyordu. Bir başka ifadeyle sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan düzen mafyoz bir karakter kazanıyordu. Bu mafyoz karakter yerel çevredeki insanların tüm yaşam hücrelerine nüfuz edecek, geçmişten gelen sosyal kalıntılarla bütünleşerek çoğu yerde Anadolu insanının özgün karakterine dönüşecek, sonraki dönemlerde meydana gelecek tüm değişimlere ve oluşumlara damgasını vuracaktı. Ayanları halk seçiyor, valiler sadece ayanlık emri veriyordu. Valiler ayanlık seçimlerine karışmıyordu. Gücünü halktan alan ayanlar gerek duyduklarında valilere de baskı yapıyor, kimi zaman valileri vilayet merkezine bile sokmuyorlardı. Bu durum karşısında aciz kalan merkezi otorite zorba ayanları cezalandırmak yerine kovulan valinin vilayet dışında yaşamasını uygun buluyor, yerel güce boyun eğiyordu. Böylece ayanlar sonu gelmez tavizler koparıyor ve inanılmaz ayrıcalıklara kavuşuyorlardı. Buna karşılık bazı valiler de dişli çıkıyor, kuru gürültüye papuç bırakmıyordu. Ne ki bu tür valiler merkezi otoriteyi rahatsız ediyordu. Bu güçlü valilerin isyana neden olacağından korkan merkezi otorite güç gösterisinde bulunan valileri emirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle görevlerini alıyor ya da bir emirle hemen azlediyordu. Zorba ve güçlü ayanlığın devlet ricali içinde de destekçileri bulunuyor. Bu destekler yeri geldiğinde ortaya çıkarak korudukları ayanların yerelde daha fazla güç kazanmalarına omuz vererek yardımcı oluyorlardı. Trabzon ve Canik, Bağdat, Şam, Sayda eyaletleriyle Şarki Anadolu sancakları, Musul ve Kerkük yerli ailelerden nüfuzlu vali ve sancak beylerinin ellerindeydi. Çorum, Yozgat ve etrafı ve Manisa ve etrafı Kara Osmanoğullarına tabiydi. Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı, Alemdar sayfa 3. Bunlar baş ayan durumunda bulunuyorlardı. Civardaki ikinci dereceden ayanlar üzerinde otorite tesis etmişlerdi. İkinci dereceden ayanlar bir bakıma onların korumaları ve emirleri altında bulunuyorlardı. 18. yüzyıl sonlarında baş ayanlardan sonra Anadolu'daki diğer voyvoda ve ayanlar şunlardı. Bolu voyvodası Hacı Ahmet oğlu İbrahim, Bilecik ayan ve voyvodası Kalyoncu Ali ve Kalyoncuzade Mustafa, Uşaklı Acemoğlu Kütahya Müteselimliği ile Gediz voyvodası olan Nasuh oğlu Nasuh ile Dağlı eşkıyası gibi şekabetle mevlur olan ve Eskişehir taraflarında bulunan Kumarcı Abdullah, Bozkır Şeyhi Abdülhalim, Kocaeli taraflarında Tüfekçibaşı Köseoğlu Ahmet vesaire gibi adedi 20'ye bulunan yerli mütegallibenin vaziyetleri ortalığı karıştırıyordu. Bunlardan Bozkır Şeyhi Abdülhalim'in 20 bin piyade ve 3 bin süvarisi vardı. Bunların Bey şehrine gelmeleri ve köyleri tahrip etmeleri halkı hicrete yani göçe mecbur etmişti. Yalnız Bey şehri kasabasından 1500 kişi öteye beriye dağılmıştı. Rumeli'ye gelince buradaki vaziyet Anadolu'ya nispetle daha karışıktı. Şimalde yani kuzeyde Eflak hududunda Silistre ve Deli Orman mıntıkası Yılıkoğlu Süleyman'ın, İbrahil tarafları Nazır Ahmet Ağa'nın, Rusçuk, Tırnova ve havalisi Tirsinikli Zadelerin, Vidin ve civarı Pazvantoğlu'nun, Gümülcine ve etrafı kazaları Tokatçıoğlu Süleyman'ın, Serez ve havalisi İsmail Bey'in, Edirne Dağ deviren oğlu Mehmet Ağa'nın, Üsküp yine bu gibi ailelerden birinin ellerinde bulunmaktaydı. Filibe, Edirne, Kırıkkilise, Çorlu, Lüleburgaz, Tekirdağ mıntıkaları dağlı eşkıyasıyla bunlara müzahir yani koruyucu olan ayanlara tabiydi. Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı, Alemdar sayfa 3. Yasal zorbalar. Mafyos bir kurum olarak yerel güç odağı haline gelen ayanlar ile merkezi otorite arasında tesis edilen işbirliğini daha somut örneklerle irdelemek mümkün mü? 18. yüzyılın ortalarında ayanlık Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemi içinde son derece etkin, önemli ve ayrıcalıklı bir konuma ulaşmış bulunuyordu. Bu kurum yerelde kendi otoritesine ve buna bağlı olarak kendi hiyerarşisini tesis ediyordu. Bu hiyerarşinin uç noktası ise payitahta kadar dayanıyordu. Hiyerarşi şöyle oluşuyordu. Diğer ayanlardan mütegallibe, eşraf ve halktan destek gören bazı etkin ve güçlü ayanlar ayan reisi veya baş ayan oluyordu. Bunlar kendilerine İstanbul'daki devlet adamlarından da bazı destekler sağlıyorlardı. Böylece pozisyonlarını daha da güçlendirerek yerlerini garanti altına alıyorlardı. Ayan reisleri aynı zamanda vali ve kadılarla da anlaşarak diğer şehir ayanlarını da kendilerine bağlıyorlardı. Böylece halk ile payitaht arasındaki temasları tamamen koparıyor, kendilerinin merkezi otoriteye şikayet edilmelerine izin ve imkan vermiyorlardı.